Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 9 Ocak 2020 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz ise Kanal 24 Haber editörü Serdar Ermiş olacak. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Stüdyomuzda A Para Televizyonu Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu İran Araştırmaları Merkezi İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç olacak. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti Libya'da 12 Ocak milat olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Libya konusunda inisiyatif almaya karar verdi. İki lider 12 Ocak günü saat 00 itibariyle Libya'da ateşkes çağrısı yaptı. Türk akımın açılışı için İstanbul'da buluşan Erdoğan ve Putin'in görüşmesinden Libya için ateşkes çağrısı çıktı. Mevcut şartlar altında ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının amaçları ışığında inisiyatif almaya karar verdik. Arabulucular olarak Libya'daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak saat 00 itibariyle durdurma çağrısında bulunuyoruz. Libya Yüksek Konseyi teklifi memnuniyetle karşıladı. İki kez görüşen Erdoğan ve Putin, savaş endişesine yol açan İran'daki gelişmeleri de değerlendirdi. Bu konuyla ilgili görüşmeden sonra açıklama yapan Erdoğan, Irak, Suriye, Lübnan ve Körfez'in vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz diye konuştu. Türk Akım Projesi'ni 1 Aralık 2014'te Türkiye'yi ziyaret eden Putin önerdi diyor Hürriyet gazetesi. İlk imzalar 10 Ekim 2016'da atıldı ve dün de törenle vanalar açıldı diyor gazete. Milliyet gazetesinin manşeti İstanbul'da tarihi gün, küresel güce doğru. Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Türk akım devrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefimiz küresel enerji merkezlerinden biri olmak dedi. İstanbul'daki törende Erdoğan ile Rus lider vanaları açtı ve Rus gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya akmaya başladı. Erdoğan, Türk akım yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacak. Potansiyelimizi harekete geçirdiğimizde ortaya çıkacak katma değerden tüm bölge istifade edecek. Tıpkı bir Rus atasözünde ifade edildiği gibi akıllı yol arkadaşı yolun yarısı demektir, dedi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dışlandığı hiçbir projenin hayata geçme şansının olmadığını da söyleyen Erdoğan, bölgedeki her projede söz söyleme hakkımız elbette olacaktır, dedi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi içinde diplomasinin tüm kanallarını kullanıp tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz, bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Sürmanşeti baktığımızda ise misilleme başlığını görüyoruz. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırdı. Trump yaptırım kararı aldı. İran, Süleymaniye suikastinde Irak'taki Amerikan üslerine füzeler fırlatarak karşılık verdi. Trump, NATO'nun müdahil olmasını istedi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el-Esad hava üssü ve Erbil'deki Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara en az 22 füze attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Süleymaniye suikastinin intikamını alma amacı taşıyan saldırı dün yerel saatle 1.30'da gerçekleşti. İran saldırıda 80 Amerikan askerinin öldüğünü öne sürdü. Iraklı ve Amerikalı askeri yetkililer ise can kaybı iddialarını yalanladı. Irak, İran, Washington'un yeni bir saldırısı halinde 104 Amerikan hedefinin vurulacağını ilan etti. İran dini lideri Hamaney, bunlara bir tokat atıldı ama yeterli değildir ifadelerini kullandı. Dün sabaha karşı Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği yakınlarına iki füze atıldı. Büyükelçilikte uyarı sirenleri çalınarak alarma geçildi, diyor Milliyet gazetesi. İran'a izin vermeyeceğiz başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran asla nükleer silaha sahip olamayacaktır diye başladığı konuşmasında, İran saldırısında hiçbir Amerikan askeri zarar görmedi. İran'ın dünyayı tehdit etmesine asla izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. İran'a yeni ağır ekonomik yaptırımların devreye gireceğini söyleyen Trump, NATO Orta Doğu'ya daha fazla müdahil olmalı dedi. NATO'dan daha fazla katkı sağlayacağız açıklaması geldi. Sabah gazetesinin manşeti bir büyük rüya daha gerçek oldu. Türk akımın vanasını Rus lider Putin'le birlikte açan Başkan Erdoğan, bu proje yeni dönemin sembol eserlerinden biri dedi. Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek Türk akım sevkiyata başladı. Törende konuşan Erdoğan, tarihi nitelikteki bu proje yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacak dedi. Erdoğan şu mesajları verdi. Doğu Akdeniz'de söz söyleme hakkımız var. Bu bölgede Türkiye'nin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki ve diplomatik bakımdan hayata geçirilme şansı yok. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim hiç arzu etmediğimiz noktaya ulaştı. Coğrafyamızda artık yeni bedeller ödemeye kimsenin mecali kalmadı. Gerilimi düşürerek yeniden aklı selimi hakim kılmalıyız. Türkiye gazetesinin manşeti dünya derin bir oh çekti. İran göstermelik vurdu, Trump tansiyonu düşürdü. İran'ın misilleme maksadıyla iki Amerikan üssünü vurmasının ardından gözler Trump'a çevrilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı önce tehdit etti, sonra zeytin dalı uzattı. Muazzam silahlarımız var ama kullanmak istemiyoruz dedi. Tahran, Süleymaniye suikastine misilleme için Irak'taki iki Amerikan üssünü füzelerle vurdu. Bölgede ve dünyada tansiyon yükseldi. Süleymaniye'nin ölüm emrini veren Trump, beklenenin aksine barış çubuğu uzattı, misillemeye karşılık vermeyeceği mesajını verdi. Trump, İran'a yeni yaptırımlar getireceklerini ancak konuşmaya da açık olduklarını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'a şu çağrıda bulundu. İran halkına ve İran liderlerine, sizin dünyadaki uluslarla uyumlu bir geleceğinizin olmasını istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri barış isteyen herkesle barışı kucaklamaya hazır. Yeni Şafak gazetesinin manşeti ABD üslerine füze yağdı. Dünyanın endişeyle beklediği Kasım Süleymani misillemesi 5 gün sonra geldi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni kullandığı örgütlerle değil doğrudan balistik füzelerle vurdu. İran topraklarından ateşlenen 12'den fazla füze, Irak'ta Enbar ve Erbil'deki ABD üslerine düştü. Tahran'dan 80 Amerikan askeri öldü iddiası geldi ama Amerika Birleşik Devletleri bunu yalanladı diyor Yeni Şafak gazetesi. Bir de Ukrayna uçağı Tahran'da düştü haberi var. 82'si İranlı, 176 ölü diyor gazete. İran'ın başkenti Tahran'da kalkıştan kısa süre sonra düşen Boeing 737 yolcu uçağında 82'si İranlı, 63'ü Kanadalı, 176 kişi hayatını kaybetti. Uçağın füzeyle vurulduğu iddiasını yalanlayan İran, kara kutuların Boeing'e verilmeyeceğini açıkladı. Bazı ticari havayolu şirketleri İran ile Irak uçuşlarının güzergahlarını değiştirdi. Ukrayna, Tahran'a uçak seferlerini süresiz durdurdu. Yeni Akit gazetesinin manşeti TANAP'tan sonra Türk Akım projesi de hayata geçti. Batı'nın enerji üssü Türkiye. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP'ın devreye sokulmasının ardından dün de Rus gazını Türkiye üzerinden Batı'ya ulaştıracak olan Türk Akım doğalgaz boru hattı Erdoğan, Putin, Vučić ve Borisov'un katıldığı törenle hizmete açıldı. Ardarda hayata geçirilen projeler Türkiye'yi enerji üssüne dönüştürdü. Milat gazetesinin manşeti savaşa hayır, Türk Akım'da gaz akışını başlatan iki liderden dünyaya mesaj. Kimsenin kadim İslam kentlerini enkaza çevirmesine, bölgemizi kan ve gözyaşına boğmasına izin vermeyeceğiz diyen Erdoğan, İran, Irak, Libya'da artık vesayet savaşları istemiyoruz dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Libya'ya ateşkes çağrısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in ortak açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilime ilişkin tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında bulunuyoruz ifadelerine yer verdi. Açıklamada iki liderin ikili ilişkiler, İran, Suriye ve Libya'daki son durum hakkındaki görüşlerine yer verildi. Karşılıklı sevgi saygı temelinde ikili ilişkilerin geliştirilmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'ye düzenlediği operasyonun iki lider tarafından da yeni bir istikrarsızlık döngüsüne yol açacağı konusunda hemfikir oldukları belirtildi. Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına olan bağlılığımızı teyit ediyoruz ifadelerine yer verilen açıklamada, Libya'daki durumla ilgili Libya'daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak günü saat 00 itibariyle durdurmak, sahada istikrarın sağlanması ve Trablus ile diğer şehirlerde günlük hayatın normalleştirilmesi için gereken önlemlerle desteklenen sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek çağrısında bulunuyoruz denildi. Akşam gazetesinin manşeti soğuma süreci. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni Irak'ta vurdu. Amerika Birleşik Devletleri, İran geriliminde herkesin istediği oldu. Denk bir yanıt verelim, Amerika kabul etsin diyen İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki üslerini haber vererek vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ise zarar görmedik dedi. Diriliş postası Türk akımda vanalar açıldı diyor. İstanbul'daki tarihi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan, mekidaşı Putin'le birlikte yaptı. Türk akımın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir ifadelerini kullandı. Açılışa katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, işbirliğimiz engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişerek büyüyor mesajını verdi. Evet, şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Rasim Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Rasim Kılıç, günaydın. Rasim Kılıç, günaydın.
Günaydın, Arzu Türkcan, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Başkent Ankara'da yine oldukça yoğun gündem maddeleri var. Orta Doğu ve Libya'da yaşananlar, ABD-İran gerilimi Ankara'nın yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün programlarını Ankara'da sürdürecek. Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün saatler 13.30'u gösterdiğinde engelli atama kura töreni düzenlenecek. Kamuya 1304 engelli ve devlet korumasında yetişmiş 1561 gencin ataması yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Burada özellikle dış politikaya dair mesajlar vermesi de bekleniyor. Tabii dış politika demişken Orta Doğu ve Libya'da, özellikle Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeler var. Libya'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 12 Ocak geceden itibaren ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapmıştı. Bununla ilgili gelecek tepkiler de başkentin yakın gündeminde. Tırmanan ABD-İran gerilimiyle ilgili önemli bir adım atıyor Türkiye. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Irak'a gidecek. Irak'ta Çavuşoğlu gerginliğin azaltılması konusunda muhataplarıyla birebir görüşmeler yapılacak. Ve aynı zamanda Türkiye'de önemli bir temsilciyi ağırlayacak. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da bir dizi temaslarda bulunacak. Bugün gelecek ama temaslarına yarın başlayacak. İlk durağı Dışişleri Bakanlığı olacak. Burada Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal Başkanlığı Türkiye heyetiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Söylediğimiz gibi Jeffrey bugün geliyor Ankara'ya ama başkentteki temasları yarın başlayacak. Başkentte önemli gündem maddelerinden bir tanesi de 15 Temmuz darbe girişimi davaları. Koza İpek Holding davasında 20 sanıklı davada bugün kararın çıkması bekleniyor. Akıncı Üssü davasında 475 sanıklı bu davada da sanıklar son savunmalarını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı davasında da 243 sanığın yargılanması devam ediyor.
Rasim Kılıç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Haber Editörü Serdar Ermiş. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerinde Türk akım ile ilgili haberler var. Yılda 31,5 milyar metreküp Rus gazını Karadeniz'den Türkiye'ye taşıyacak Türk akımı devreye girdi diyor Milliyet Gazetesi ekonomi sayfası. Dün tören vardı İstanbul'da ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birlikte Türk akım projesini devreye soktular. Bir de toplantı vardı iki lider arasında. Ardından yapılan açıklamalar da çok önemli. Libya'da ateşkes çağrısı damgasını vurmuş bu açıklamalara. Dünü nasıl değerlendirirsiniz?
Dün özellikle Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Akdeniz konusunda da, özellikle Libya konusunda da çok önemli bir açıklama ve çağrının ev sahipliğini yaptı İstanbul. Öncelikle Türk akımla başlayalım isterseniz. Çok önemli bir proje bu. Onun açılışında vesile oldu bu tür bu çağrıya. Türk akımı Türkiye-Rusya ilişkilerinin artık tamamen zirveye çıktığı bir projenin adı. Çünkü bu tür projelerden şuna bakmak lazım. Ne taşıyor? Yani Rusya'nın doğal gazını hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya taşıyor ve devasa bir proje, çok büyük bir proje ve Rusya'nın ekonomisinin neredeyse ana can damarlarından biri ve bu proje sizin topraklarınızdan geçiyor. Artık sadece hani bir parasal açıdan bakmamak lazım. Türkiye-Rusya ilişkilerini ömür boyu ileri ve sağlamlaştıracak bir proje olarak bakmak lazım. Çünkü karşılıklı kazan kazan anlayışıyla bir proje yürütülüyor. İki ülke de birbirine muhtaç. Rusya doğal gazını satması gerekiyor Avrupa'ya. Türkiye'nin de doğal gaza ihtiyacı var. Kolay ve ucuz doğal gaz temin etmesi gerekiyor. Bu proje ikisini birden sağlıyor. Hem stratejik olarak önemi var. İki ülkenin birbirine olan bağını ve ihtiyacını artırıyor. Bundan sonra yani sorunlarınızı iki aramızda bir sorun çıktığı zaman mesela bunu iki ülke de göz ardı edemeyecek. Bu böyle bir şey. Çünkü Rusya diyecek ki ben doğal gazımı Türkiye üzerinden satıyorum. Türkiye ile ilişkilerimin bozulması demek benim ekonomime çok ciddi bir darbe demektir. Herkes bunu göz önüne bulundurarak adımlarını, ülkesel ve ilişkiler açısından adımlarını buna göre atacak. Dolayısıyla bu açıdan önemli. Orada Erdoğan-Putin zirvesi gerçekten tüm dünya açısından önemli açıklamaların yapıldığı bir zirve olarak tarihe geçti. İki kez görüştüler. Önce törenden önce bir araya geldiler. Törenden sonra tekrar bir araya geldiler. Yapılan açıklama, ortak açıklama çok önemliydi. Her konuda hem ikili ilişkiler, hem İran, Amerika gerginliği, hem Suriye'deki son durum, hem de Libya özellikle. Bu konularda önemli açıklamalar yapıldı. En dikkat çeken Libya'ydı. Onunla başlamak lazım bu değerlendirmeye. Libya'da Cumartesi gecesi yani pazar günü diye demek daha doğru. Pazar gününden itibaren bir ateşkes çağrısı yapıldı. Hani bu çağrıyı yapan iki ülkenin konumunu değerlendirmek gerekirse Türkiye mevcut meşru hükümetle en iyi ilişkiler kuran, belki de meşru hükümeti, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümeti ile resmi olarak temas kuran tek ülke belki de. Diğer ülkelerin hepsi Rusya'da dahil olmak üzere el altından Hafter'i destekleyerek paralı askerlerle, maddi olanaklarla, işte ajanlarla hani el altından gönderdiği askerlerle veya terör örgütlerine verdiği destekle Hafter'i destekleme yoluna gittiler. Dünyada tek ülke var gerçekten Birleşmiş Milletler'in tanıdığı resmi hükümetle iş yapan Türkiye. Dolayısıyla bir tarafta Türkiye resmi hükümetin bir savunucusu, son dönemde imzaladığımız mutabakatlar, işte ilk askerlerimizi gönderdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkladı. Daha da gönderilmesi gündemde. Dolayısıyla bir tarafta Türkiye var. Bu ateşkesi çağrısını yapan ülkelerden biri Türkiye. Diğeri Rusya. Şu anda Rusya bölgedeki en aktif ülke olarak nitelendiriliyor. Özellikle Hafter'lere verilen paralı asker desteğinin arkasında bazı Körfez ülkeler, Birleşik Amerika, Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da bu işin içinde olduğunu bilmeyen yok artık. Dolayısıyla bu iki ülkenin ilan ettiği, yaptığı ateşkes çağrısı önemli. Yani altı dolu bir çağrı bu. Hani hariçten gazel okuyan iki ülke yapmadı bunu. Gerçekten sahada ve masada olan Libya'da iki ülke yaptı. Dolayısıyla hep birlikte göreceğiz ama uygulanırlığını herkes yüksek görüyor. Az önce anlattığım noktalardan dolayı. Libya'da barışın sağlanması, ateşkesin sağlanması demek çok önemli bir süreç. Çok önemli bir nokta olacak. Özellikle ateşkesin sağlanması, herkesin oturup bir masa etrafında. Zaten bu konuda süreçler işliyor. Berlin süreci var. İşte çeşitli görüşmeler var. Önemli olan ateşkesin durup sivil insanların ölümünün önüne geçmek ve buradaki insani dramı durdurmak. Bu durdurulduktan sonra oturup konuşulması daha kolay olacak, anlaşılması daha kolay olacak. Önemli olan ateşkes. Bu sağlanırsa Libya'da çok önemli yol kat edilecek ve bunun şeyi de arkasında da Türkiye ve Rusya olacak. O yüzden çok önemli bir çağrı, dün yapılan çağrı. Komşu ülkelerin katılım vurgusu da vardı o yapılan çağrıda. Hani Berlin sürecine. komşu ülkelerinde davet edilerek hani kalıcı bir barış. Çünkü komşu ülkeler de bu işin resmi olmasa da el altından kendi menfaatlerine dolayı yönlendirme çabasıyla içindeler. Onların da bu işin içinde olarak herkesin, tüm tarafların, işin içindeki her aktörün olduğu bir barış görüşmesi yapılabilir ve bundan da sonuç çıkabilir.
Evet, bu önemli gündem maddesinin yanında bir de daha önceden başlayan bir gündem var. O da Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi ve işte İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani suikasti ardından yaşanan gelişmeler, Irak'taki Amerikan askerlerinin bulunduğu üslere füze saldırısı ve en son dün akşam Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ulusa sesleniş konuşması. Şu an için yavaş yavaş yatışmakta olduğu gözleniyor gerilimin. Nasıl değerlendirirsiniz gelinen süreci ve son noktayı?
Ben hep şöyle bakıyorum bu olaya. Yaşananları, tehditleri hani aklınızın bir kenarına koyun ve şöyle geriden yukarıdan bir bakın olaya ve yakın tarih açısından bakın. 20 yıllık süreci bir değerlendirin. Amerika ile İran arasında böyle çok ciddi bir çatışma hiçbir zaman olmadı. Son dönemde de yaşadıklarımıza da bakarsanız da gerçekten hani savaş mutlaka olacak havası hiçbir zaman olmadı. Niye olmadı? İki taraf da adımlar atıyor. Mesela Kasım Süleymani'yi vurduğu zaman Amerika diyor ki dünyanın en büyük bir numaralı teröristini öldürdük. Biz teröristi öldürdük. İran'ın komutanını öldürdük demekten kaçınıyor asla. Orada Haçlı Şabi bizim büyükelçiliğimizi bastı. Bize işte tehdit oluşturdu askerlerimize. Irak'taki bütün varlığımızı tehdit oluşturdu. Dolayısıyla biz de bunun karşılığını verdik. Şeklinde o hani fiili konu üzerinden söyledikleri bunlar. Hı hı. İran da aynı şekilde füze atıyor. Aynı saatte atıyor. Tam şeyin vurulduğu saatte, Süleyman'ın vurulduğu saatte atıyor. Ama işte kendisi 80 Amerika askeri öldü, Amerikalı öldü diyor. Ama Amerika'da hiçbir kaybımız yok diyor. Ve İran bunu yaparken Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek yapıyor. Diyor ki ben şu kanundan dolayı, şu Birleşmiş Milletler'in şu maddesinden, 51. maddesinden dolayı böyle bir şey yaptım diyor. Ama diyor niyetim savaş değil. Şimdi gerçekten gözünü karartmış ve savaşı göze almış bir ülke bunlarla uğraşmaz.
Evet, bir de haber veriyor değil mi?
Haber veriyor evet, işte bunlarla bu şekilde yapmaz, yapacaksa bir şey. Ve gidip de Amerika'nın Irak'taki işte belki de daha önce boşaltılmış, çünkü bu gerginlik olduktan sonra o kadar hava savunma sisteminin falan olduğu bir yere niye yapsın ve daha etkili hedefler bulabilir pekala. Yani daha önce işte hatırlayın Körfez'deki işte uçak gemilerinin üstünde İran İHA'larının dolaşmasını falan filan mesela. Bir İHA orada dolaşan bir İHA dolaşabiliyorsa eğer gerçekten hani kendileri de bunu söylüyorlar her zaman. Oraya atılacak bir tane küçük bir bomba bile bu yaptıkları saldırıdan çok daha etkili bir şey olabilirdi. Yani dolayısıyla bir savaşı göze almışlık yok iki tarafta da. Hı hı. Trump'ın açıklamalarında da bakın her zaman yaptığı şeylerde böyle o savaş meselesi yok. Savaş istemiyoruz ama şu. Savaş istemiyoruz ama bu. Bizim işimiz terörle, İran'la değil. Son yaptığı dün açıklamaya da işte okumuşuzdur veya dinlemişizdir. Gerçekten hiç savaş konusunda alakası olmayan, tam tersi şeyi düşüren açıklamalar var. Notlarımdan hemen şeye geliyor mesela, diyor ki Amerika'nın en etkili silahı, bizim çok iyi bir ordumuz var, çok para harcıyoruz, çok modernize ettik ama Amerika'nın en etkili silahı ekonomik yaptırımlar diyor. Gerçekten de öyle. Yani
bir, bundan sonrası ekonomik yaptırım.
Evet, ekonomik değil yaptırım. Mi? Bundan sonrası ve İran için en kötü şey o. Hani hatırlayalım, şimdi bu gerginlik olmadan önce İran sokakları yakın dönemde çok karışıktı. Sürekli eylemler ve halk artık sosyal yaşamı ve ekonomik açıdan o kadar bunaldı ki sürekli eylemler vardı ve İran bunları bastırmak için ciddi güç kullanmaya başlamıştı artık. Şimdi bakıyorsunuz sokaklarda kimse kalmadı. Bir açıdan devlet geleneğinden baktığın zaman İran'ın da böyle bir rahatlama yaşadı bundan dolayı. Hı hı. Bu saldırıdan dolayı. Yani daha cenazesini kaldırmadan yerine atama yapılması falan çok dikkat çekici şeyler bunlar. Süleyman'ın yerine. Baktığınız zaman Trump da şeyi düşürüyor. Tansiyonu düşürüyor. Ve Birleşmiş Milletleri artık Güvenlik Konseyi'ni bu konuda devreye girmeye çağırıyor. Ki bu da önemli. Artık diyor bu bizim tek bizim sorunumuz değil diyor. Hepsi gelsin diyor.
Bir de NATO'yu da değil mi? Daha fazla inisiyatif almaya çağırıyor.
NATO'yu da inisiyatif almaya çağırıyor. Diyor ki artık yani birlikte çok kalıcı ve daha geniş kapsamlı ve bu işi kökünden çözen bir anlaşma yapalım. Hem İran rahatlasın, hem biz rahatlayalım, hem İran halkı rahatlasın gibi çağrıları var. Benim dikkatimi çeken dünkü açıklamada da çok önemli bir nokta daha vardı. Bizim artık enerji konusunda bağımsız bir ülkeyiz. Hiç kimseye ihtiyacımız yok açıklaması. Orta Doğu'daki petrole ihtiyacımız kalmadı. Yani dünkü uluslararası seçtiğin işte benim en dikkat çeken cümlesi bu oldu. Hani bu yıllardır Amerika niye Orta Doğu'da deyince işte enerji ihtiyacını karşılamak için gelecek projeksiyonları çerçevesinde bunu yapıyor deniyordu. Trump artık Orta Doğu'daki petrole ihtiyacımız yok. Dolayısıyla NATO ve uluslararası örgütler devreye girsin. İran sorunu artık onların, benim değil. Orta Doğu'dan çekilmemizin şeyi de bu.
Ama bırak, getiren, çekil buradan deyince de çıkmayacağız diyor.
İşte o orada zaten belli bir projeksiyonla çekiliyor zaten. Kendi programlarını yapmışlardı. Onlar kendi programlarına devam edecekler. Hani Irak çekil demekle olacak bir şey değil. Çünkü şunu da söyler. Sen beni çağıran sendin. Buraya ben senin için geldim. Beni çağıran da senin parlamentondu. Bir günde bugün burada yarın çık. Bu mantıklı olmaz. Aynı Türkiye'de benzer bir durumda. Hani biz de anlaşmayı imzaladık. Aramızda güvenlik işbirliği anlaşması var. Türkiye'nin de askerleri var. Çünkü orada başka da var. Pençe harekatlarını yöneten askerlerimiz var. Bize de aynı şeyi yapmaya kalktılar bir ara. Yani şu yakın dönemde. Aramızda bir güvenlik anlaşması var öbür taraftan. Tamam sen beni diyorsun ama. Ya bir de bugünden yarına birkaç saat içinde olacak işler değil bunlar. O konuda İran'da bakması gereken şeyler var.
Peki bir de bir uçak düştü. Bu olayın ardından füzelerle Amerika Birleşik Devletleri üssünün vurulmasının ardından bir Ukrayna uçağı düştü. Onunla ilgili de şüpheler beraberinde geldi ama bir teknik arıza olduğu da söylendi. 176 kişi hayatını kaybetti bu kazada. Bunu nasıl değerlendireceksiniz?
Ben bu olaylara hep şöyle bakarım. Hiçbir zaman biz bunu çözemeyeceğiz yani. Kim ne yorum yaparsa yapsın. Teknik nedenlerden dolayı düştü diyenler de gerçekten işin içinde başka bir şey var diyenler de hiçbir zaman doğruyu öğrenemeyecekler. Çünkü doğruyu kamuoyu olarak söyleyeyim. Doğruyu öğrenemeyeceğiz biz de hiçbir zaman. Ama çok şüpheli bir durum. Tam öyle bir gecede, öyle bir zamanda. Hatırlayın daha önce de Rusya-Ukrayna gerilimi sırasında bir yolcu uçağa düşmüştü. Önce teknik nedenler dediler. Sonradan da bir füzeyle düştüğü ortaya çıktı. Bu olayı da hani bir kenarda tutunca şüphelenmemek elde değil gerçekten. Ama işte hani ne gibi bir amaç olabilir, kime hizmet edebilir, yanlışlıkla mı düşürülmüştür, evet. Eğer düşürüldüyse.
Evet, evet.
Dediğim gibi bunların öğrenmek çok da şey olmayacak, hep bir efsane olacak, kalacaktır bu tür olaylarda. Çok nadir olay çözülüyor. İşte Ukrayna'da yaşadığımız olay da bunlardan biri. Ama o zaman bir savaş vardı tabii ortada. Bir savaş, yani tam savaş demesek de böyle bir çatışma vardır. Fiili bir çatışma. Şimdi öyle bir şey de yoktu. Ama şimdilik hani teknik nedenlere inanmakta veyahut da öyle temenni etmekte daha doğru gibi gözüküyor.
Evet, şimdi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de spekülasyondan kaçınma çağrısı yaptı. Ukrayna'dan da böyle bir çağrı geldi. İran kara kutuyu vermeyeceğini söyledi. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi bir teknik arıza, bir motor arızası olarak duyuruldu. Herkes de öyle bilecek ve kabul edecek.
Bu kadar havada yanması ve paramparça olması gerçekten şüpheleri artırıyor. Neredeyse vidasına kadar parçalanmış uçak. Hani enkazı görenler görmüştür. Ve havadaki görüntülerinde de çok ciddi olarak yandığı gözüküyor.
Evet,
hani
evet.
Hemen kalkıştan hemen sonra bir yangın başlasa acil bir iniş şeyi olur ve hani o kadar büyümeden inebilir. Bu zaten kafaları kurcalayan konu bu. Ama İran'ın şeyi vermemesi, kara kutuyu vermemesi bu şüpheleri daha da güçlendiriyor. Yani bakmak lazım. Ve dediğim gibi ben yani hiçbir zaman gerçek manada öğrenebileceğimizi düşünmüyorum.
Evet, gerçekten ilginç bir gelişme. İki de deprem olduğu bilgisi var yine bu olaydan sonra.
Deprem oldu. Bugün bir otobüs kazası falan da var. 20 kişiye
Öyle mi?
yakın ölen.
Evet.
Yani.
Bir gazetede bir yıl bir güne sığdı diyor bütün bu
Evet, genelde
yaşanan
biz bu
gelişmeler
Türkiye'de
için.
haberciler çok söyleriz bunu. İşte atıyorum böyle İskandinav ülkelerinde bir yılda olan olaylar Türkiye'de bir günde olur. Biz onların hepsini çalıştığımız günde sıkıştırırız deriz. İran'da da öyle bir şey oldu arka arkaya. Hani o da hani depremden neyini şüphelenirsiniz derler. Ama bir yandan bakıyorsunuz çok iddia
Hepsi
var.
bir
İşte
araya
deprem
gelince.
bombaları iddiaları falan filan ve bu depremin de nükleer tesisin yakınında olması işte ister
Yine
istemez
şüphelendiriyor insanı,
şüphelendiriyor
değil mi?
insanı.
Neyse, umarız gerginlik sona ermiş olur. Bölgemizde böyle bir gerginliği, savaşa yol açabilecek bir gerginliği
Ben
istemiyoruz.
hiçbir zaman
İstemez hiç
inanmıyorum
kimse.
öyle bir şey
Tabii
zaten.
tabii,
Yani
inşallah.
İran'la Amerika'nın savaşacağına inanmıyorum açıkçası.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz
Ben de teşekkür
programımıza
ederim.
katıldığınız için. Kanal 24 Haber Editörü Serdar Ermiş konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Apara Televizyonu Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Evet, dün yine tarihi bir gündü. Çok önemli bir gelişme yaşandı. Türk Akım'da vanalar açıldı. İstanbul'daki törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin düzenlenen bir törenle Türk Akım'ı devreye soktular. Tabii bunun bir de ekonomik yönü var. Ekonomik açıdan değerlendirirsek Türk Akım'ı Türkiye'ye, bölgeye neler getirecek?
Aslında dün bu konuya ilişkin Enerji Bakanı'nın tespiti olayı özetliyordu. Kazan kazan kazan. Yani üç tarafın kazandığı bir proje bu. Birincisi tabii Rusya. Gazını herhangi bir engellemeye olmadan doğrudan Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarma imkanı yakalıyor bu projeyle birlikte. İkincisi Türkiye hem buradan arz güvenliği sağlıyor. Bir diğer taraftan da buradan bir Türkiye üzerinden geçtiği için bir taşıma maliyeti, taşıma geliri elde ediyor. Üçüncüsü de elbette Avrupa'nın arz güvenliği açısından da önemli bir kaynak aktarımı söz konusu Türk Akım üzerinden. Yani her üç tarafında kazandığı bir proje. Tabii Türkiye açısından bakacak olursak, şimdi bizim Rusya'dan şu anda iki farklı kontratımız vardı bu Türk Akım öncesinde. Bir mavi akım üzerinden gelen doğalgaz ki yaklaşık 14 milyar metreküp civarındaydı. Diğeri de batı hattı diye kastettiğimiz aslında dinleyicilerimiz gözünde şöyle Karadeniz'i canlandırırsa Karadeniz'in hemen üst kısmından Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya, Bulgaristan'a aktarılan bir hat vardı. Oradan da yaklaşık 16 milyar metreküplük bir gaz akışı söz konusuydu. Yani Rusya'dan 30 milyar metreküp'e yakın bir gaz alıyorduk biz. Ama bu batı hattı biraz sıkıntılıydı. Sebebi de Ukrayna üzerinden geliyor olmasıydı. Yani Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin tırmandığı dönemlerde bu gaz akışının kesildiğini biz hatırlıyoruz. Yani Türkiye'nin tam kış ortasında buradan gelen gazı alamadığını biliyoruz. O dönemler çok ciddi bir doğal gaz depolama kapasitesi de sahip değildi. LNG tesisleri yoktu Türkiye'nin. Yani çok tüketicinin hissetmese de sıkıntıların yaşandığı dönemlerdi bunlar. Zaman zaman çok sert kış koşullarından mücbir sebep dedikleri bir gerekçeyle bu gaz akışının azaldığını da biliyorduk. Şimdi burada herhangi bir akışta sıkıntı yaşanmayacak bir boru hattından bahsediyoruz. Çünkü doğrudan Rusya'dan çıkıyor, Karadeniz'in altından geliyor ve Türkiye'de, Trakya'da, Kırklareli'nde karaya çıkıyor. Oradan da Türkiye'nin özellikle Trakya bölgesine, İstanbul bölgesine gaz akışı sağlanıyor. Ayrıca buradan ikinci bir hat geliyor ki toplam 31,5 milyar metreküplük bir kapasiteden bahsediyoruz bu Türk akım için. Yarısı iki boru hattına geliyor. Yarısı Türkiye'ye 15,75 milyar metreküpü. Yarısı da Avrupa'ya gidecek. Avrupa'ya giden kısmı biz Bulgaristan sınırına kadar götürdük. Boru hattını tamamladık. Oradan sonrası zaten işte Bulgaristan üzerinden Hırvatistan'a kadar uzanacak bir hattan bahsediyoruz. O da Avrupa'yı besleyecek. Yani işin özü dediğimiz gibi herhangi bir kesintiye maruz kalmadan bu gaz akışı Türkiye'ye gelecek. Tabii bu anlamda batı hattı yani bypass edilmiş oluyor. Oradan gelecek gazı zaten biz buradan alıyoruz. Gerekirse oradan da Rusya o süreci devam ettirirse oradan da gaz alınabilir ama orası artık çok rentable değil. Ukrayna'dan geçtiği için ve farklı ülkelere dolaştığı için basıncı düşüyordu. Dediğimiz gibi kış koşullarından dolayı, mücbir sebepten dolayı gaz akışı azalıyordu. Şimdi Türk akım sayesinde herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak. Türkiye buradan gerektiği kadar gaz alabilecek. Şöyle örnek verelim. Yani Türkiye'nin yaklaşık yıllık 50 milyar metreküplük bir kapasitesi var, kullanımı, tüketimi var. Bunun işte 15,75 neredeyse 3'te 1'i bu hat üzerinden gelecek ki belki de tüketimin en çok olduğu bölgeye, Trakya bölgesine, hani İstanbul'un olduğu bölgeye geliyor. 7,5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasiteden bahsediyoruz. Bu nedenle oldukça önemli. Tabii bu Türk akımının marjında Erdoğan-Putin görüşmesi de başka bir önem kattı belki de Türk akımına. Bu nedenle dediğimiz gibi hem Türkiye'nin hem Rusya'nın hem de Avrupa'nın kazandığı bir proje oldu diyebiliriz.
Şimdi bu törenle birlikte aynı zamanda iki liderin görüşmeleri var. İkili bir görüşme var. Orada görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında ticaret hacminde bir artış hedefinden bahsediliyor. 100 milyar dolar hedefi konuşulduklarını söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İkili ticarette düzenli artış zaten 3 yılda yaşadık diyor. Önümüzdeki süreç için ise bu hacmin artırılması planlanıyor. Bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii Rusya bölgede Türkiye'nin önemli ticari partnerlerinden bir tanesi. Gerçi bizim negatif yazdığımız bir ticaret. Zira çünkü enerji ithalatı yaptığımız için orada ciddi bir ithalat söz konusu. Çok ciddi miktarda. Bu nedenle dış ticaret açığı verdiğimiz bir ülke. Ama bunu biz bir anlamda özellikle turizm gelirleriyle ve tarım ihracatıyla kapatma aşamasındayız. Özellikle turizmde hani son yılların en çok Rus turistini ağırladığımız yılı geride bıraktık. 2019 yılı. Sadece Ruslar açısından değil de hani Türkiye turizmi açısından bir rekor. Şimdi bu ay içinde göreceğiz. Turizm rakamlarının son çeyrek rakamları açıklanacak. Muhtemeldir ki 50 milyonun üzerinde bir turist ağırlamış olacak Türkiye. Bunun büyük bir kısmının da yaklaşık 8-9 milyonluk kısmının da Ruslar olduğunu göreceğiz. Bu Türkiye ve Rusya ticaret hacminin gelişmesi adına önemli. Hizmet ticareti diyelim biz buna. Diğer taraftan özellikle gıda ihracatı konusunda Türkiye'nin en önemli pazarlarından, tedarikçilerinden bir tanesi Türkiye. Tabii zaman zaman gümrük kapılarında çok ciddi sorunlar yaşadığımız bir ülkede olduğunun altını çizmekte fayda var. Ama özellikle ilişkilerin gelişmesiyle bu konuda bazı kolaylıkların sağlandığını görüyoruz. Gümrük kapılarında artık çok fazla uzun bekletme süreleri olmuyor. Bunun işte özellikle vize konusunda sağlanan son dönemdeki kolaylığın da etkisiyle. Çünkü hatırlanacağı üzere bir dönem hususi damgalı pasaportlara bile vize uygulaması başlatmıştı uçak krizinden sonra Rusya. Bunu kaldırdı artık. Bu da ticaret hacminin gelişmesi adına iş adamlarına ciddi bir kolaylık sağlamış oldu. Bu önemli bir avantajı olacak. Önümüzdeki yıllarda dediğimiz gibi enerji başta olmak üzere. Çünkü bir nükleer santral yapıyoruz malum. Onu da Ruslar tarafından yapılıyor. Rosatom tarafından. Bunun gibi birçok projenin daha Ruslarla yürütülmesi muhtemel görünüyor. Türk iş adamlarının Rusya'da çok ciddi işler yaptığını görüyoruz. Tabii bu biraz da siyasi ilişkilerin iyi olmasıyla paralel yürüyen bir süreç. Ne kadar ilişkiler yakın olursa ekonomi de o denli iyiye gidiyor. Yani önümüzdeki süreçte herhangi bir yeni bir gerilim yaşamazsak Ruslarla 100 milyar dolarlık hedef çok da uzak sayılmaz.
Peki, Türk akımı ve Rusya-Türkiye ticari ilişkileri bu yönde ilerliyor. Bir de İran-Amerika Birleşik Devletleri gerilimi var. O gerilimin doğruğa tırmanmasıyla piyasalarda, petrol fiyatlarında yaşanan bir çalkantı vardı. Biraz gerilimin düştüğü görülüyor. Bu piyasalara nasıl yansıdı?
Tabii orada biz onu altında ve petrolde gördük. Hı hı. Çünkü Körfez'de yaşanan herhangi bir gerilim doğrudan bu iki emtiaya etki yapıyor. Çünkü direkt dövizden kaçıyor yatırımcı ve altına yöneliyor. Altının işte onsunun 1590'ları test ettiğini gördük. 1600'lere doğru gittiğini gördük. Zaten o biraz psikolojik bir sınır. Hani 1600'ü aşması durumunda önünün açık olduğu şeklinde piyasacılar tarafından değerlendirmeler var. Orada kalıcı olmadı ama hani yine 1580'lere döndü. Ons fiyatından bahsediyoruz dolar olarak. Tabii Türkiye açısına bakıldığında en çok merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatını. Çeyrek altında 500'ün üzerini gördük. O biraz şaşırtıcıydı.
Gramı 300 lirayı geçti değil
evet,
mi?
Evet, 300 o da 302 liraydı galiba. Evet, evet. Yani bu cephede ciddi bir artış var ama her iki taraftan gelen açıklamalar biraz gerilimin dozajını azaltınca orada da geriye doğru bir inmeyi gördük. Özellikle petrol fiyatlarında 70 doları geçtiği bir süreçten bahsediyoruz iki gün önce. Şimdi yine 65-66'lara kadar, 67'lere kadar indi. Maalesef bu bölgenin kaderi bu. Yani yaşanan gerilim bitmiyor. Yani her defasında yeni bir şey çıkıyor. Ama inşallah bir itidal çağrısı yani Türkiye'nin başını çektiği ülkelerden karşılık bulur diye düşünüyoruz. Dün Trump'ın açıklamalarında da bu yumuşamayı gördük zaten. Hemen o açıklamaların ardından piyasanın tepkisini de gördük. Bu civarlarda bir dengelenme olur. Yeni bir saldırı olmazsa, yeni bir kaos ortamı yaratacak bir gelişme olmazsa bu civarlarda devam eder. Ama her zaman söylüyoruz yani yatırım danışmanı değilim ama uzun vadeli yatırımlar için altın her zaman hep geçer akçe. Hı hı. Yani hiçbir zaman ciddi bir gerileme söz konusu olmadı altın fiyatlarında. Bu nedenle uzun vadede de çıkış seyrini sürdürecektir muhtemelen.
Peki. Şimdi yurt içine dönersek eğer bu sağlık giderleriyle ilgili prim borcu olanlar 1 Ocak itibariyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaktı. Pek çok kişi vardı bu durumda olan, tepki de çekmişti.
Evet.
Ama yıl sonuna kadar sürenin uzadığı, bu da kişilere bir nefes alma süresi sağladığı belirtiliyor. Bunu nasıl değerlendireceksiniz?
Bu aslında dediğiniz gibi çok kişiyi ilgilendiriyor. Birçok kişinin mağduriyetine sebep olabilecek bir durumdu. Yani 4-5 milyon insandan bahsediyoruz burada. Prim borcunu ödemediği için ya da sağlık hizmetinden yararlanamama konusu. Aslında geçtiğimiz yıl bu konuya ilişkin süre bitmişti. Yine bir uzatma yapmışlardı. Bir düzenlemeyle yıl sonuna kadar uzatmışlardı. Yıl sonuna kadar prim borcunuzu ödeyin yoksa hani sağlık hizmetinden yararlanamazsınız şeklinde duyurular oldu. Tabii yeni yılla birlikte bu uygulama başlayınca birçok kişinin bu konuda mağduriyet yaşadığı, şikayetler olduğu bilgileri paylaşıldı. Bunun üzerine dün yine resmi gazetede Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınlanan bir kararnameyle sürenin yıl sonuna kadar uzatılmasına karar verildi. Bu şu anlama gelmiyor. Tabii borçların silindi anlamına gelmiyor. Faizlerin silindi anlamına da gelmiyor. Sadece bir ödeme kolaylığı sağlanacak. Bu esnada da bu kişiler mağdur olmadan yine sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Sadece bu kişiler değil tabii bakmakla yükümlü olduğu aileler de. Aslında olayın şeyini hani gerekçesini anlatmakta fayda var. Şöyle ki genel sağlık sigortası kapsamında bütün ülkenin fertleri aslında bu kapsam altına alınıyor. Ama bunun için de belli bir gelir düzeyi gerekiyor. Asgari ücretin 1/3'ünden azsa kişinin hane halkı geliri bu primi devlet tarafından karşılanıyor ki 88 lira şu anda. Üstünde ise bunu 88 lira olarak kişinin ödemesi gerekiyor. Zaten çalışanlar bu parayı ödüyorlar. Hani kendi hesabına çalışmadıkları için sigorta ödemesi olarak. Ama geri kalanların bunu ödemesi gerekiyordu. İşte ödenmediği için o borçlar birikiyor. Biriktiği için de sağlık hizmetinden yararlanmaması gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Şimdi yeni düzenlemeyle birlikte en azından bir yılda bir nefes alma şansı tanındı. Bakalım bir yıl sonra tekrar bu borçlar ödenecek mi ödenmeyecek mi onu da görmüş olacağız.
Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Apara Televizyonu Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Hayatın Sesleri 2020'de de sizlerle. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında hafta içi her gün 15 haberlerinden hemen sonra kültür ve sanattan sağlığa, bilimden eğitime, toplumsal yaşamdan teknolojiye kadar birçok konuyu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizler için hazırladığımız özel köşelerimizle göç yollarında yürüyecek ve haklarımızı öğreneceğiz. Hayatı huzurla karşılayacak ve öyküleriyle türkülerimizi yaşatacağız. Sözcüklerin sihrini hayata geçirecek ve kara göz perdesini radyonuza getireceğiz. Yeni yayın döneminde de bizler pazartesiden cumaya kadar Türkiye saatiyle 15.05'te stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızla sizleri bekliyor olacağız.
Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleriyle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu 3, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 7, İzmir az bulutlu ve açık 10, Erzurum parçalı ve çok bulutlu 1, Amsterdam kuvvetli yağmurlu 12, Atina az bulutlu 11, Bağdat az bulutlu 16, Berlin yağmurlu 10, Kiev kar yağışlı 3, Lefkoşa az bulutlu 14, Londra yağmurlu 13, Madrid az bulutlu 13, Mekke açık 25, Moskova kar yağışlı 3, New York az bulutlu 3, Paris yağmurlu 13, Pekin az bulutlu 4, Roma az bulutlu 14, Saraybosna az bulutlu 8, Viyana az bulutlu 6 ve Zürih az bulutlu 7 derece.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz İran Araştırmaları Merkezi İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan gerilimi konuşacağız sizinle. Buraya nasıl geldik, bundan sonra neler olabilir, bunları konuşacağız. Şimdi... İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani 2020'nin ilk günlerinde Amerika Birleşik Devletleri saldırısıyla öldürüldü. Bundan sonra Dora çıkan bir gerilim var Amerika Birleşik Devletleri İran arasında. Şu an yavaş yavaş yatışıyor gibi görünüyor. Ama bu gerilimin bir de başlangıcı var. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesi ve imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başlayan bir süreç. O kronolojiye bir göz atarsak neler söylersiniz?
Evet, her şeyden önce bu da yani gelinen bu aşama İran-Amerika ilişkilerinde 40 yılda aslında yaşanan en kritik gelişme oldu. En başta 4 Kasım 1979'da Amerikan Büyükelçiliği'nin basılmasıyla diplomatik ilişkiler koptu. Onun akabinde Amerika dönem dönem İran'a karşı bir takım yaptırımlar devreye soktu. Bu yaptırımlar bazen Avrupa Birliği'nin de eşliğinde yapılıyordu. Bazen Japonya, bazen Birleşmiş Milletler kapsamında. Ancak Obama'nın son döneminde artık İran'la yaşanan bu gerginliğin belki sonlandırılması, diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için bir adım atıldı ve nükleer bir anlaşma yapıldı. 5+1 şeklinde kodlandı bu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip 5 ülke artı Almanya ve Avrupa Birliği adına da dış ilişkiler özellikle dış politika yürütücüsü Mogherini'ydi o zaman yürüten bu politikaları. Bu sürecin sonunda iki taraf, çünkü bir tarafta 6 ülke var, bir tarafta İran var, bir anlaşmaya vardılar. Bu anlaşma tabii ilk etapta baktığımız zaman iki tarafın da tamamen hoşnut olduğu bir anlaşma değildi. Ama en azından asgari düzeyde de olsa başlangıç yapmak için uygun bir anlaşmaydı aslında. Ama en başından devrim rehberi Hamenei zaten bu nükleer müzakerelere izin verirken ABD ile ilişkilerin sadece ve sadece nükleer meseleler ekseninde yürütülmesine izin vermişti. Yani iki ülke arasında başka ihtilaflı birçok konu var. Bunların en başında İran'ın terörizme verdiği destek, tırnak içerisinde Amerika tarafından sürekli dillendirilen insan hakları konusu, demokrasi meselesi derken birçok hususta İran'ı suçluyordu. Ama nükleer mesele artık uluslararası kamuoyunun bir şekilde gündemine oturmuştu ve bunun kontrol altına alınması gerekiyordu. İran çünkü hızlı bir şekilde faaliyetlerini nükleer özellikle uranyum zenginleştirme konusunda yoğunlaştırmıştı. %90 zenginleştirdiği takdirde aslında uranyumu nükleer bombaya ulaşma imkanı doğuyordu. Bunu Amerika istemiyordu, İsrail istemiyordu, bölgedeki bazı müttefikleri istemiyordu. Çünkü ciddi bir şekilde bölgede güç dengesini bozuyordu. Dolayısıyla bu anlaşma asgari düzeyde de olsa tarafların kabul edebileceği bir anlaşma oldu. Bu da en başından aslında İran içerisindeki müesses nizam tarafından başka kapıları da aralamaması adına bir takım kaygılarla hükümetin inisiyatifi dışında kalan denemeler yapıldı. Örneğin balistik füze denemeler yapıldı. Biraz önce bahsettiğim o ihtilaflı konuların en önemlilerinden biri yine bu balistik füze meselesidir. Devrim muhafızları bu denemeyi yapınca Obama'nın tepkisiyle karşılaştı. Avrupa'nın tepkisiyle karşılaştı. Bu anlaşmanın ruhuna aykırıdır diye. Ve İran'a yönelik hızlı bir şekilde kaldırılması planlanan yaptırımlar kısmen kaldırıldı, aşamalı bir şekilde kaldırıldı ve bu Amerika içerisinde de tepkiyle karşılandı. Özellikle Yahudi lobileri, İsrail yanlısı lobiler kesinlikle bu anlaşmaya karşıydılar. Bu yüzden de Trump'a ciddi destek verdiler ve Trump daha en başından bunu bir seçim malzemesi yaptı. Hem de en önemli argümanlarından birine dönüştürdü ve iktidara gelmesi durumunda anlaşmayı iptal edeceğini, çünkü çok kötü bir anlaşma olduğunu ileri sürdü. Nitekim iktidara geldikten sonra da bu anlaşma kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ı denetleme raporları yayınlanıyordu. 3 ay aralıklarla. Trump birincisinde bunu veto etmedi. Yani her ne kadar Amerika'nın kendi içerisindeki dengeleri de gözetse ama iptal etmekte kararlıydı anlaşmayı. kongreyle anlaşamıyorlardı. Dolayısıyla iki dönem bunu uzattı. Üçüncüsünde ise kongreye havale etti. Kongre hiçbir değişiklik yapmadan geri dönüş yaptı. Ve o da 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan çekildiklerini, çekilmekle birlikte aynı gün İran'a yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kapsamlı yaptırımlarının daha ötesinde yaptırımlar uyguladı. Bu durum tabii ki İran'ı ciddi bir şekilde köşeye sıkıştırmaya başladı. İran tepki olarak ilk etapta anlaşmadan çıkmadı, çıkamıyor daha doğrusu. Çünkü mekanizmada öyle bir şey öngörülmemiş. Yani Amerika gibi bir gücün anlaşmadan çekilmesi durumunda İran ne yapacak veya diğer taraflar ne yapacak? İran çıktığı takdirde ise gerekçesi ne olursa olsun Birleşmiş Milletler yaptırımlarının otomatikmen devreye gireceği, yani tekrar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşmeden, bu 5 daimi üyenin yeniden onayını almadan doğrudan devreye giriyor. Bu risk vardı İran için ve bu da ister istemez uluslararası kamuoyunu İran aleyhine dönüştürecekti, çevirecekti. Bu İran bu yüzden İran vazgeçti, yani böyle bir seçeneği değerlendirmekten. Trump'ın anlaşmadan çekilmesi ve bu yaptırımları iki aşamada devreye soktu. İran'ın ekonomisini tamamen felç edecek gerçekten nokta atışı, akıllı yaptırımlar diye tabir ettikleri, smart sanctions diye yaptırımlar ilerledikçe süreç İran ekonomisi dar boğaza girmeye başladı. Özellikle petrolü hedef alan yaptırım, İran'ın çünkü biliyorsunuz en önemli gelir kaynaklarından biri petrol. Ve öte taraftan İran'ın aynı uluslararası finans sistemiyle de tüm bağını kopardı. Derken İran ülke içerisinde sıkıntıya girmeye başladı ve bunu telafi etme çabaları içerisine girdi. Yani bu yaptırımların dozunun düşürülmesi veya tamamen kaldırılması bağlamında menzilindeki Amerika'nın bölgedeki özellikle müttefiklerinden başladı. Biliyorsunuz önce tankerleri vurdular. Bir takım gözdağı vermek için Arabistan, çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan bu konunun başını çekiyor. Yani bu meselenin Orta Doğu'da Amerika ile birlikte. Dolayısıyla ilk onlar hedef alındı. Daha sonra Amerika'nın drone'unu düşürdüler. Hatırlayacak olursanız Körfez'de. Uluslararası sularda olduğunu iddia etse de Amerika, İran tarafı bunun İran hava sahasına girdiğini iddia ederek vurdu. Onunla da yani dozu kontrolü bir şekilde arttırdı İran tepkilerini. Çünkü bir bedel ödüyordu içeride. Ciddi bir şekilde kan kaybediyor ekonomik olarak. Bunu karşı tarafa ödetmek istiyordu. En sonunda da Aramco saldırısı gerçekleşti. İran kesinlikle bunu inkar etti ama sonuçta İran aleyhine oluşan uluslararası kamuoyu bir şekilde İran'ın güdümünde gerçekleştiğine inanıyor. Tabii ispat etmesi biraz güç meseleler ama sonuçta İran sürekli tehdit ettiği için bu ülkeleri, özellikle Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ister istemez birinci şüpheli konumuna düştü. Tüm bu çatışma kontrollü bir şekilde devam etti. Yani gerginliğin düzeyi kontrollü bir şekilde arttı. Amerika için kırmızı çizgi vatandaşlarının veya askerlerinin öldürülmesi İran tarafından veya İran'ın desteklediği gruplar tarafından bölgede. Bu yüzden o aşamaya kadar bir tepki vermedi. Daha doğrusu tolere edilebilir İran tarafından gerçekleşmesi muhtemel adımlar olarak mutlaka Amerikalılar tarafından değerlendirilmişti ve o yüzden tepkisiz kalıyordu. Ya da zaten Trump, hatırlayacak olursanız, sürekli şu vurguda bulunuyor. Yaptırımlar işini görüyor. Yani İran gittikçe eriyor. Büyük bir kayıp yaşıyor. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece sabredeceğiz. Yani zaman İran'ın aleyhine işliyor diye. Ta ki onlar masaya oturmayı kabul edene kadar. En nihayetinde biraz önce bahsettiğiniz gibi Kerkük'te yaşanan olaya geldi. Yani Amerika'nın kırmızı çizgilerinden biri olan vatandaşlarına zarar verilmesi. Bu da işi artık önümüzde özellikle bu son bir hafta 10 günde yaşadığımız gerilimin başlangıç noktası oldu.
Onun için 27 Aralık tarihini söyleyebiliriz dinleyicilerimize. 27 Aralık'ta Kerkük yakınlarındaki bir Irak askeri üssüne düzenlenen saldırıda Amerikalı sözleşmeli bir personel hayatını kaybetti. Öncesinde Irak'ta sokak gösterileri, protestolar da vardı. Tabii. Bu protestolar dahilinde bir de Amerikan Büyükelçiliğine bir saldırı gerçekleşince anladığımız kadarıyla gerilim yavaş yavaş iyice yükselmeye başladı.
Aynen, yani aslında hem Irak'ta 1 Ekim'den başlayan ve halen daha devam eden, aynı şekilde Lübnan'da, yani İran'ın bölgede kalesi sayılabilecek nüfuzunun en yoğun olduğu iki ülkede halk hareketler başladı, sokak eylemleri başladı ve bu gösteriler epey sürdü ve halen daha dediğim gibi devam ediyor Irak'ta. Irak'ta dikkat çeken hususlardan biri de bu insanların Şii ağırlıklı olması. Yani Kürtler veya Sünniler değil de Şii Arapların, yani her zaman İran'ın yanında yer aldığı düşünülen toplumsal kesimin içerisinden bu tepkinin gelmiş olması. Sebebi ise 2003'ten beri, özellikle Saddam'ın devrilmesinden bu yana ülkede ağırlıklı olarak Şii iktidarlar ülkeyi yönetti ve ciddi bir şekilde yolsuzluklar yaşandı. Hizmetlerin sağlanması aksadı. Ve artık gerçekten Irak halkının tahammül sınırlarını aşan bir duruma geldi. Bunu doğal olarak İran'ın elinden biliyorlar. Yani İran'ın kontrolündeki, güdümündeki gerek siyasi gruplar, aktörler, gerekse silahlı milisler, hı hı, fark etmiyor. Çünkü İran'ın bu müdahalesinin artık ülkeye ciddi bir şekilde zarar vermeye başladığını düşünerekten, inanaraktan sokaklara döküldüler ve bu konuda da ciddi bir şekilde direnç gösteriyorlar. Yani taleplerinden vazgeçmiyorlar. Hatırlayacak olursanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir ifadesi vardı bu Irak ve Lübnan'da devam eden olaylarla ilgili. Bu olayla İran'ın içerisine de çekilmek istendiği konusunda bir uyarıda bulunmuştu. Ve ondan birkaç gün sonra, yaklaşık bir hafta sonra İran'da benzine alınan zam kararı, hı hı, bir anda İran içerisinde çok şiddetli protestolara varan bir takım gösterilerin yaşanmasına sebep oldu. İran interneti kesti, dış basına kapattı ülkeyi ve iletişimi de tamamen kopardı. Ardından ülke içerisinde 4-5 gün içerisinde yüzlerce ölü, çok ciddi, çok sert bir şekilde bastırdı bunu. Ve bu büyük bir kayıp. Yani Irak'ta 1 Ekim'den başlayıp devam eden olaylarda 2 ayın üzerinde süren bir zaman diliminde 400'ün üzerinde insan ölmüştü ama İran'da 4-5 gün içerisinde Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre 304, ülke içerisinde ev hapsinde bulunan Yeşil Hareketi liderlerinden Musevi'ye yakın kelime sitesinin haber kaynağının paylaştığı bilgilere göre 600'ün üzerinde ve en son Reuters'ı 1500 kişi açıkladı. Yani çok büyük bir kayıp bu. Ülke içerisinde bir anda devlet millet çatışmasına doğru bir seyir aldı ülke içerisindeki gelişmeler. Ve bu İran'ı ciddi bir şekilde rahatsız etmeye başladı. Yani hem Irak'ta hem Lübnan'da hem İran'ın içerisinde sıkışan İran artık o dozun seviyesini yükseltti. Yani artık bu bir tanker vurmakla, bir drone vurmakla bu işin önünün alınamayacağını, muhataplarına bunun bedelinin daha ağır olacağını mesajını vermek üzere Kerkük'te ona yakın, yani İran'a yakın milislerin gerçekleştirdiği bir saldırıda biraz önce bahsettiğiniz gibi bir sözleşmeli personel hayatını kaybetti. Birkaç asker de yaralandı. Ve bu Amerika için artık o kırmızı çizgiyi aşmak demekti. Amerika buna karşılık olarak Haçlı Şabi'nin önde gelen hem Suriye'de hem Irak'ın içerisindeki üslerini, karargahlarını vurdu ve aşağı yukarı 28 kişi öldü. 50'nin üzerinde de yaralı meydana geldi bu hadisenin sonucunda. Ve bu ister istemez artık çatışmanın veya o gerginliğin dozunun normal seyirden o kontrollü gerginlik diye tabir edilen sürecin dışına çıktığını ilk göstergesi oldu. Bu yüzden hemen akabinde bu sefer Haçlı Şabi'nin liderleri ve milisleri sivil kıyafetlerle Amerikan Büyükelçiliğini bastılar. Amerikan Büyükelçiliğinin basılması bu sefer Amerika'yı daha fazla kızdırdı. Çünkü biraz önce programın başında dediğim gibi yani 4 Kasım 1979'da basılan elçilik ve 444 gün rehin tutulan 52 Amerikalı vatandaş, diplomat vesaire Amerikalıların zihninde olumsuz bir şey yarattı İran'a karşı. Ve bundan önce de hatırlayacak olursak yine Libya'da Amerikanlı elçiliği basıldı ve orada da yine diplomatlara yönelik hatta öldürme eylemi gerçekleşti. Bu Amerika artık sahip olduğu güce rağmen kendi diplomatik misyonlarını koruyamaz hale mi geliyor diye Amerikalılarda ciddi bir hassasiyet oluşmaya başladı ve bu konuda artık ne olursa olsun İran'ın en çok üzerinde durduğu bölgesel nüfuzunun kontrol altına alınması bağlamında en önemli aktörler olan ve bu bölgesel nüfuzunu İran adına sahada yürüten, yöneten en baş aktör. Kasım Süleymani'nin işte Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ortadan kaldırılmasına karar verecek kadar o hassasiyetlerin yükseldiğini gördük. Ve hem Haçlı Şabi'nin komutan yardımcısı mühendis Ebu Mehdi hem Kasım Süleyman'ın aynı saldırıda ortadan kaldırılması İran için gerçekten büyük bir darbe oldu. Çünkü 23 yıldır 24 yıla yakındır Kasım Süleyman'ı İran adına gerek Orta Doğu'da gerekse ülkenin doğu kısmında yer alan Afganistan'da İran adına bu operasyonları yürüten, yöneten hem bir komutan hem bir stratejist, yeri geldiğinde bir diplomat. Çünkü ülke adına aynı zamanda gidip örneğin 2015'te Putin'le 2,5 saat görüşüp baş başa Putin'i ikna edip Rusya'ya müdahalesini sağlayan bir aktör. Yani faaliyet yürüttüğü ülkelerde aynı zamanda o ülkelerin siyaset adamlarıyla oturup siyaset konuşan ve politika yapan bir adam. Böyle bir insan sıradan bir komutan değil elbette. Yani etki kapasitesi bakımından değerlendirecek olursak İran Genelkurmay Başkanı'nın etki kapasitesinden çok daha fazla bir kapasiteye sahip bir insandı. Bu İran'da ciddi bir etki yarattı. Daha doğrusu şok oldu. Çünkü İran sahada sahip olduğu kuvvetlerle Amerikan askerlerine ve varlıklarına ulaşıyor olması bir nevi Amerikalıların bunu yapamayacağını çünkü yaptığı takdirde karşılığının geleceğini düşünerek bir takım ihtiyati tedbirler belki elden verdi. Belki yanıltıcı meselelerden biri de hususlardan biri de Trump'ın açıklamaları oldu aslında. Çünkü Trump sürekli savaş istemiyorum söylemini kullanıyordu. Hatta elçiliğe yönelik yapılan bu saldırıda, baskında dahi yine açıklama yapmıştı. Yani ben savaş istemiyorum ama işte siz ayağınızı denk alın. İran bu savaş istemiyorum söyleminin aslında Trump'ın böyle bir eyleme girişeceğini, böyle bir karar vereceğini aklına getirmiyordu. Nihayet evet. 3 Ocak'ta bu eylem gerçekleşince artık iki tarafta neredeyse son 5 gün, 6 gündür bölgede büyük bir savaşın çıkacağına dair herkes yorum yapmaya başladı. Evet, ve evet. Gerçekten tabiri caizse çok ciddi bir tehlike atlatıldı. Evet, dün evet. Yapılan iki tarafın bir numaralı liderleri tarafından hem Hamenei tarafından yapılan açıklamalar hem Trump tarafından akşamüstü yapılan açıklamalar bir nevi bu tırmanan krizin, yani savaşa gitmekte, hızla evet, savaşa doğru evet, evrilen bir süreci durdurmuş oldu en azından şimdilik.
O Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İran'ın misillemesi beklendi. Bu birkaç gün ne yapabilir? Nasıl karşılık verebilir? Hemen mi karşılık verir? Sürece mi yayar? Komşu ülkelere mi bir hamlede bulunur? İsrail düşünüldü. Suudi Arabistan düşünüldü. Çünkü eğer Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım eden bir ülke varsa ona da müdahalede bulunuruz evet, açıklamasını yaptı İran. Ama işte dün İran'ın hamlesi, Amerikan üslerinin füzelerle vurulması, ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ulusa sesleniş konuşması. İran'dan gelen biz hamlemizi yaptık, bundan sonrasını düşünmüyoruz, intikam alınmıştır açıklaması. Sizin de söylediğiniz gibi gerilimi biraz yatıştırdı. Sanki artık bundan sonra durulma noktasına geliyor gibi görünüyor. Neden daha fazla tırmandırılmadı gerilim?
Bir sonraki adımı iki taraf da çok iyi biliyor ki savaştı. Yani doğrudan karşı karşıya gelmekti ve iki tarafın da bu aşamada tercih ettiği bir seçenek değil. Yani ne İran'ın tercih ettiği bir seçenektir savaş ve ne Amerika'nın. Çünkü ikisinin de çok iyi bildiği gibi bu ikisinin de zararına bitecek bir savaştı. Yani kazananı olmayan bir savaştı. Bu yüzden biraz dozu düşürdüler, biraz kontrolü ele aldılar. Ama İran'ın misillemesi, Hamene'nin açıklamasıyla, ifadesiyle bu bir tokattır, bu bir misilleme değil. Yani bu bir intikam alınmadı aslında. İntikam ancak Amerika bölgeden çıkarılırsa, yani Kasım Süleymani'nin aslında en büyük uğraş ve amacının Amerika'yı bölgeden çıkarmak olduğunu, İran'ın devlet politikası gereği. Bu sağlanırsa Kasım'ın de intikamı alınmış olur şeklinde bir ifadede bulundu. Bu aslında sürece yaydı meseleyi. Uzatmak istemediklerini, yani karşılıklı olarak, çünkü Amerika doğrudan kendisi üstlendiği bir saldırıda hayatını kaybetti. Karşı taraf da aynı saldırıyı doğrudan yaptıktan sonra Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak 51. maddeye istinaden meşru hakkını, meşru müdafaa hakkını kullandığını belirtti. Bugün biraz önce gördüğüm kadarıyla Amerika'da Birleşmiş Milletler'e bir mektup sundu ve İran ile müzakerelere koşulsuz olarak oturma hazır olduğunu söyledi, ama bu artık çok geç kalındı. Yani bu büyük kayıptan sonra gerçekten İran artık Trump iktidarda olduğu süre içerisinde kesinlikle böyle bir müzakere masasına oturmayacaktır. Asıl mesele bundan sonra ne olacak? Yani Trump daha kapsamlı yaptırımları dile getirdi konuşurken.
Ne olabilir? Daha da kapsamlısı.
Yani açıkçası tekrara dönmeye başladı yaptırımlar. Çünkü daha önce yaptırıma tabi tuttukları bazı kurum ve şahıslar tekrar yaptırıma tabi tuttular, ama farklı bir suçlamayla. Nükleer anlaşmadan değil, terörizme destekle. Bu sefer FATF olarak bilinen Uluslararası Mali Eylem Grubu. Yani aslında şüpheli görünen bu para aktarımı, para transferlerini takip eden bir kuruluş ve bu ülkeleri kategorize ediyor. İşte işbirliği yapan, işbirliği yapmayan, işbirliğine yanaşmayan ülkeler şeklinde siyah, gri ve farklı şekillerde, renklerde listelediği ülkeler var. İran şu an o suçla da karşı karşıya, suçlamayla da karşı karşıya. Çünkü Amerika'nın terörist örgütler listesine aldığı örgütlere destek vermekten itham ediliyor. O suçtan da ayrıca yaptırıma maruz kalınca, yarın farz edelim nükleer anlaşma bağlamında bir nükleer meselelere dair yaptırımlar kalktığı zaman o yaptırımlar kalkmayacak. Neden kalkmayacak? Biz nükleer anlaşmada bunu gördük. İran'ın daha önce aslında 2005-2006 sonrası Birleşmiş Milletler tarafından maruz kaldığı yaptırımlar nükleer anlaşmayla birlikte kaldırıldı ya da askıya alındı. Yani anlaşma süresi boyunca bir süre tanındı ona. Ama ondan öncesi konmuş yaptırımların hiçbiri kaldırılmadı. Örneğin Amerika dolarla alışveriş yapamıyordu. Yani tekrar yaptırımlar devreye girince neredeyse kendi para birimiyle de dış ticareti yapması yasaklandı. Bu yüzden tekrara düşen bu yaptırımların aslında bir de o tarafı var. Yarın müzakereler kapsamında nükleer kapsamda dayatılan veya yürürlüğe konan yaptırımlar kaldırılsa bile bu sefer terörizm meselesi ayrı bir dosya olarak duracaktır İran'ın önünde. Yani terörizmi destekleyen işte bölgesel faaliyetlerin kısıtlandırma, sınırlandırma bağlamında o ayrı bir dosya olarak görüşülmek zorunda kalacak. Öyle bir önemi var. Çünkü bundan sonra belki uygulanabilecek yaptırımlar artık İran'ı diplomatik olarak tecrit etme politikaları olabilir. Ekonomisi tamamen neredeyse tecrit edildi. Çok sınırlı bir şekilde ticaretini şu an dolaylı olarak Çin üzerinden yürütüyor. Dış ticaretini, çünkü uluslararası finans kuruluşlarıyla bankacılık sisteminin tamamen irtibatı kopmuş durumda. Çin'e o baskıyı arttırabilir. Yani artık o ticaretinin de önüne geçmeye başlayabilir. Politik tecrit en son aşama. Çünkü bir ülkeyi artık tamamen kendi sınırları içerisine hapsetmek demektir. Ama Çin ve Amerika arasında zaten yaşanan bir gerginlik var, bir süreç var. Orada dediğim gibi yani Çin'e yönelik baskılarını arttırarak İran ile olan bu münasebetini dolaylı yoldan da olsa o ticareti engellemeye çalışabilir. Hamene'nin son açıklamasına dönecek olursak İran'ın Irak'ta faaliyetlerini sürdüreceğini, yani artık iki devlet karşı karşıya gelmekten öte daha çok oradaki paramiliter güçler üzerinden İran, Amerikan askerlerine veya varlıklarına yönelik bir takım girişimlerde bulunabilirler ki bu beraberinde bu sefer Amerika'nın tekrar yeni adımlarını, yeni tepkilerini getirecektir. Ve sanırım kriz şu an bir süreliğine, kısa bir süreliğine
mola verildi.
Mola verildi ve bence tekrar tırmanacaktır.
Peki, umarız böyle olmaz. Mola değil, tamamen sonuçlanmış bir gerilim olur. Çok teşekkür ediyoruz programımıza ben katıldığınız için. İran Araştırmaları Merkezi İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.